أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Taşlanmış ve kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. İyiliği sonsuz, ikramı bol olan Allah'ın adıyla başlarım. Yaptığı her şeyi mükemmel yapmak Allah'ın özelliğidir. O tüm varlıkların ve hepimizin sahibidir. Hesap gününde hesabı soracak olan da O'dur. Biz yalnız O'na kulluk eder, yardımı da direkt O'ndan isteriz. Allah-u Teala cümlemizi doğru yoluna yönlendirsin. Yaşadığımız bu hayatta başımıza çeşitli musibetlerin gelmesi çok normaldir. Son zamanlarda biliyorsunuz, işte Elazığ'daki deprem, çığ felaketi, uçak, işte bu Güneydoğu'daki Suriye tarafındaki bir takım çok üzücü haberler. Bunlar ister istemez insanları düşündürüyor. Bugünkü dersi o konuya ayırmaya karar verdik. Şimdi bizde ciddi bir düzensizlik var. Ki bu düzensizlikte asıl sorumluluk Müslümanlara düşüyor. Çünkü Müslümanlar Allah'ın kitabını insanlara doğru anlatmıyor. Zaten kendileri bilmiyor ki anlasınlar. Allah-u Teala Hud suresinin 7. ayetinde şöyle buyuruyor. وَهُوَ الَّذ۪ي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ فِي سِتَّةِ اَيَّمْ Gökleri ve yeri 6 günde yaratmış olan O'dur. Tabi Allah'a göre bir gün, bize göre 1000 yıl. Ettiği için bizim açımızdan 6000 yıl eder. Ve kâne arşuhu alel mâ. Gökleri ve yeri yarattığı sırada yönetim merkezi arşı suyun üzerindeydi. Yani su vardı. Bütün canlıları da Allah sudan yaratmıştır. Yani her canlıda su mutlaka vardır. Neden böyle yaptı? لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَوْنِ عَمَلَى Sizin hanginiz daha güzel iş yapacak diye yıpratıcı bir imtihandan geçirmek için. Şimdi bakın, göklerin yerin yaratılış gayesi neymiş? Bizim imtihandan geçirilmemizmiş, değil mi? Bir imtihandan. Şimdi elbette göklerde, yerde, her şeyde büyük bir düzen var, sistem var. Allah-u Teala bu halaka kelimesi yerine fatara kelimesini de kullanıyor. Fatiris semavati vel ard. Göklerin ve yerin fatırı. Yani bölerek yaratanı. Bölünmeyle yaratanı, insanlar da o şekilde bölünmeyle yaratılıyor. Din de o bölünmede geçerli kanun ve kurallar. O zaman Allah-u Teala gökleri ve yeri bizi imtihan etmek için yarattığına göre burada birçok yerde imtihan noktaları oluşturmuştur. İşte onlardan birisi deprem olur. Birisi havada olan değişiklikler olur. Birisi insan vücudunda olur. Birisi sosyal hayatta olur. Nerede olursa olur. Yani yaratılışta esas olan insanların zorlu bir imtihandan geçmesidir. Sonra Zorlu bir imtihandan geçtikten sonra başarılı olanlar Allah tarafından cennette ödüllendirilecek. Başarısız olanlar da cezalandırılacaktır. O cennet ve cehennem de bu gökler ve yerin dışında olan birer varlıktır. Çünkü artık orada imtihan yok. Burada asıl mesele şu. Tüm varlıklar imtihan için yaratılmış ve insan ve cinleri imtihan etmek için yaratılmış. Sadece insan değil. Şimdi öyle olduğuna göre demek ki bu imtihanlar kaçınılmazdır. Peki burada şu var. Bizi imtihan için yarattığından tabiattaki düzeni bozabilecek tek varlık da imtihana tabi olan olanlardır. İşte insanlar tabiattaki düzeni bozar. Cinlerinde mutlaka bozdukları var ama o sayı fazla bilmiyoruz. Ancak Kur'an-ı Kerim'de gördüğümüz kadarıyla konuşabiliyoruz. Allah-u Teala düzenini imtihan için kurduğundan, yani bu ilim dediğimiz işte jeolojidir, diğer tabiat bilimleri ya da sosyal bilimler falan, bunların tamamı bu imtihan merkezli alemi tanımak için şey yapılmıştır. Yani oradaki yetişmiş, uzmanlaşmış kişiler bunu tanımaya çalışıyorlar. Ancak bizde parçacı yaklaşım olduğu için olaya tümüyle bakılamıyor. İnsan-tabiat ilişkileri ciddi manada ihmal ediliyor. İnsanın yanlış davranışlarıyla acaba herhangi bir olumsuzluk olur mu olmaz mı? Bu konu üzerinde bir çalışanı ben şahsen bilmiyorum. Siz biliyor musunuz? Halbuki Allah-u Teala ne diyor? Rum suresinin 41. ayetinde ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَ تَيْدِنَّاسِ Karada ve denizde insanların elleriyle yaptıklarından dolayı, bak demek ki cinler buraları bozamıyorlar. İnsanların elleriyle yaptıklarından dolayı fesat, bozukluklar ortaya çıktı. İşte bugün bir denize gidiyorsunuz, her tarafı pisliklerle dolu. Hava kirliliği var. İşte dünyada tabiatta bozulmalar var. Gıdalarda bozulmalar var. İnsanlar geliyor, işte vücut yapısında bozulma oluyor. Gıdalardaki bozulmalar insanların vücudunu etki ediyor. Her taraf hastaneyle dolu. Tabii bilgi ne kadar doğru bilmiyorum ama benim çok eskiden duyduğum bir bilgi vardı. Yani bir yerden okumuş değilim, duyduğum bir bilgiye göre Resulullah'ın bulunduğu Medine'de bir tane doktor varmış. Hiç hasta olmayınca başka bir yere gitmiş. Çünkü siz fıtratınıza, yani vücudunuzu doğal yapısına uygun bir şekilde kullandığınız zaman vücudunuzda hastalık da olmaz. Şimdi biz önce psikolojiyi bozuyoruz. Ondan sonra insanın kendisine güveni bozuluyor. Sonra çevreye güveni bozuluyor. Ve o insan orada savrulmaya başlıyor. Şimdi ama ne kadar ne yaparsanız yapın imtihandan kurtuluş yok. Fakat işte İslam alemi öyle bir savrulmuş ki bugün gerçekten inanılır gibi değil, yani İslam aleminin bulunduğu yer, nokta. Biz bugün hem Müslümanlara karşı hem tüm insanlığa karşı çok büyük bir sorumluluk üstlenmiş durumdayız. Elimizde Allah'ın kitabı var. İnsanlığın tamamı da Allah'ın yarattığı kitap. Onları Allah'ın indirdiği kitapla buluşturup kendi doğal yapılarını keşfetmelerine yardımcı olmamız lazım. Mutlu bir hayat yaşamalarına, korkudan uzak, rahat yaşamalarına yardımcı olmamız lazım. Ondan sonra başlarına gelecek sıkıntılara da psikolojik olarak hazır olunca herhangi bir şey olmaz. Gene şeyleri bozulmaz. huzurları ve mutlulukları bozulmaz. Şimdi Allah-u Teala Bakara suresinin 214. ayetinde diyor ki اَمْ حَسِبْتُ مَنْ تَدْخُلُ الْجَنَّةِ Siz ne hesap ediyorsunuz? Yani böyle hemen cennete mi gireceksiniz? Yani bu dünyada hiç başınıza sıkıntı gelmeyecek. Ah her şey güllük gülistanlık doğru cennete. Öyle mi? وَلَمَّا يَئْتِكُمْ مَثَلُ الَّذ۪ينَ خَلَوْ مِنْ قَبْلِكُمْ Henüz sizden öncekilerin başına gelenler size gelmedi. Onların başına gelenler de size gelecek. مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّا Yani hem dış baskılar hem iç baskılar onları şey yaptı. Yani sıkıntılar, zararlar, her türlü şeyler oldu. Ve zülzilu depreme uğradılar. Büyük sarsıntılar yaşadılar. Öyle bir noktaya geldiler ki hatta yekulur rasul. Bak rasul bile onlarla beraber olan Allah'ın elçisi bile öyle bir noktaya geldi ki şöyle diyecek oldu. Vellezine amenu mahu onunla birlikte inananlar. Meta nasrullah. Allah'ın yardımı ne zaman gelecek? Yani artık bunalmış. Son noktaya gelmiş. Ela inne nasrallahi garib. Dikkat edin. Allah'ın yardımı yakındır. Şeyde işte bu konuda bazı kurallar oluşturulmuştur. Mesela Arapça şöyle der. İza daqa'l emr ittasa. Bir şey daraldığı zaman genişler. Şimdi şeyde de İnşirah suresinde de vardır. Allah-u Teala der ki inne ma'al usri yusran fe inne ma'al usri yusra. Zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Zorlukla beraber bir kolaylık daha vardır. Oradaki el usul elif lamlı olduğu ikisini aynı şeyi yapar. Yani bir sıkıntı ile karşı karşıya isen önünde iki tane rahatlık olacağını bil ve o sıkıntıya göğüs ger. Hiç korkma. Dik dur, duruşunu asla bozma ve yürüyüşüne devam et. Bir şiir vardı. اِذَا وَقَعْتَ فِي الْعُسْرِ فَفَكِّرْ فِي أَلَمْ نَشْرَحْ فَعُسْرٌ بَيْنَ يُسْرَيْنِ اِذَا فَكَّرْتَهُ فَفْرَحْ Diyor ki şair, dara düşersen diyor, اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ suresini düşün diyor. Bakın o, Resulullah'a hitaben indirilmiş bir suredir. Zorluk iki kolaylık arasındadır. Bunu düşündüğün zaman rahatlarsın. Hiçbir zaman geri adım atma. Sen sana düşen görevi yap, devam et. Mutlaka önün açılacaktır. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Uhud Savaşı'nda düşmana karşı galip gelen Müslümanların düşmanı takip etmemesi sebebiyle Allah-u Teala'nın verdiği bir ceza ki ayet-i kerimede vardır. Düşmanı mutlaka takip edeceksiniz. Arkalarındakiler de dağılacak diyor. Takip etmediler. Etmeyince düşman geri döndü. Ve Müslümanları galipken mağlup hale getirdi. Ama Resulullah geri dönmedi. Resulullah'ı tek başına bıraktılar. Tek başına kaldı. Yok efendim şurası yaralanmış da burası yaralanmış. Hayır hiç bunların hepsi bu ayetlerin üstünü kapatmaya yönelik faaliyetlerdir. Tek başına kaldı ama düşmanın önünden çekilmedi. Müslümanları ayetleri okuyarak çağırdı. Onlar da Bedir'de yaptıkları yanlışın tekrarlanmasının sonuçlarını düşünerek geri döndüler. Onların geri döndüğünü gören Mekkeliler kaçtı ve Müslümanlar mağlupken tekrar galip konumuna geldiler. Yani şimdi... Ne yapayım işte millet nasıl hareket eder derse o değil. Herkes şunu düşünecek. Tek başıma da olsa doğrulardan vazgeçmeyeceğim. Efendim ölüm. Tabii ki ölüm olacak. Allah herkes için şey yapmıştır. Ölü ölümü belirlemiştir. Yani başınıza gelen gelir. Onu da o musibet, şu o konularda Erdem Bey'den dinleyelim. Evet, buyur.
Bismillahirrahmanirrahim. Evet, bugün dersimizin konusu musibetler karşısında bir Müslümanın nasıl tavır takınması, bunları nasıl okumak gerektiği tabir caizse. Bu konularda Rabbimizin bir mümine, Müslümana nasıl bir bakış açısı bıraktığını, nasıl bakması gerektiğini söylediğini görmeye çalışacağız. Öncelikle bu son dönemde, işte bu yeni yılın gelmesiyle birlikte, gerek deprem, gerek çığ felaketi, gerek işte uçak kazası ve yine Suriye'de şehit olan kardeşlerimiz vesaire, hepsi üst üste gelen bir takım acı olaylarla karşılaştık. Öncelikle burada zarar gören, ölenlere rahmet, zarar görenlere de, yakınlarına da sabırlar dileyelim ve Rabbimizin imtihanlarını kolaylaştırması temennisinde, niyazında bulunarak başlayalım. Şimdi biz de genelde her şeyde olduğu gibi, özellikle işte sosyal medyada konuyu takip edenler veya yazışmalara falan bakanlar, her şeyde olduğu gibi ifrat ve tefrit arasında gidip geliyor bu tarz olaylara yaklaşımlar. Mesela bir kesim diyor ki ya bunlar işte, mesela depreme yaklaşımla alakalı, bu bilimsel bir olaydır, bir doğa olayıdır. Burada Allah'ın herhangi bir kimseye herhangi bir şekilde müdahalesinden söz edilmesi mümkün değildir. İşte tabir caizse şunu söylemeye getiriyorlar: bunlar dini sahanın konuları değil, bunlar bilimsel sahanın konuları. Dolayısıyla din adamları burada konuşmasın veya işte din üzerinden bu konuda yorum yapılmasın şeklinde söylemlerde bulunuyorlar. Bir diğer
istersen burada şey,
buyurun hocam.
Deminki ilk okuduğum ayeti hatırlatalım. Tabi bunlar o tabiattaki o bilimi koyan Allah olduğunu hepsi tabii bilir. Tabii, tabii. Hepsi bir bilmemesi mümkün değil. Allah o bilimi insanların imtihanı için oluşturmuş. Bunu kimse bilmiyor. Ve burada suçlu olan gene biziz yani. Bu dinle bilim arasındaki, yani Kur'an-ı Kerim'in bütün bilimsel çalışmaların merkezinde olması gerektiğine dair faaliyetler maalesef kaybolmuş. Dolayısıyla çok ciddi bir parçalanma var yani. Evet.
Ben de tam sizin söylediğiniz merkezden zaten konuya yaklaşacağım inşallah hocam. Şimdi bir diğer kısımda bakışta şu: ya işte bakın, insanlar demek ki o bölgede zina arttı, işte şu arttı, bu arttı, günahlar arttı, Allah da götürdü, gazabını oraya yağdırdı şeklinde. Bu sefer böyle bir nokta atışı, bir şey olduğu, cezalandırma olduğu yönünde söylem var. Peki bir mümin konuya nasıl bakmalı? Bizim amacımız bu olmalı ve insanlara da bunu öğütlemek zorundayız. Bir kere az evvel hocamın da söylediği gibi, Allah ayetlerini yarattığı ve indirdiği ayetler olarak tanımlıyor ama bunlara, ikisine de ayet diyor. Yani ikisi arasında hiçbir ayrım yapmadan bunu söylüyor. Ve bir şey ayetse, biz yine Kur'an'dan gördüğümüz kadarıyla orada o bir ayete karşı, yani Allah'tan gelen bir şeye karşı yapılacak şey zaten teslimiyettir. Ayetle güreşemezsiniz. Bir ayete ancak teslim olur, onun yönlendirdiği yönde gitmeniz gerekir. Mesela deprem Allah'ın bir ayetidir. Bir mümin bunu böyle okur, böyle görür. Depremle güreş yapılmaz. Ona uyum sağlarsınız, teslim olursunuz. Orada yaşamanın kurallarını Allah belirlediği için siz o kurallara göre ev inşa edeceksiniz, inşa edersiniz veya başka yerlerde yaşayacaksanız oranın kurallarını, yine Allah'ın belirlediği kurallara göre yaşamak zorundasınızdır. Yine hocamın da söylediği gibi bir olay, bir doğa olayı meydana gelecek de bunun Allah'ın ayeti olmadığı ya da Allah'ın dininden bağımsız bir olay olduğu, Allah'ın koyduğu sistemden bağımsız bir şey olduğu düşünülecek. Böyle bir şey yine mümkün değil. Burada yapılması gereken şey Allah'ın koyduğu kuralları uygulamaktır. Ve hocamın da söylediği gibi bakış açımız daima şu olmalı. Burada günümüzde şu an hatta dine referans yapan bilimsel kimliği olan kişiler de maalesef bu yanlışa düşüyorlar. Kur'an'ı bilimsel bakış açısıyla anlamaya çalışıyorlar. Kur'an'ı bugün kendi tanımladıkları bilimle anlamaya çalışıyorlar. Oysa bilimin tanımı dahil Bilimsel çalışmalara bakış açımız Kur'an merkezli olmak zorunda. Başlangıcımız daima Allah'ın kitabı ve onun ışığında Allah'ın dua ayetlerini anlayabilmemiz gerekir. Eğer böyle yaparsak zaten bilim din ayrılığı diye bir şey de ortadan kalkar. Her ikisi de Allah'ın ayeti olduğu için onlara teslim olmak zorunda olduğumuz ve onları doğru okuyup kurallarına uymak zorunda olduğumuzu hem Allah'ın kitabından hem de yarattığı ayetlerden zaten tespit etmiş oluruz.
Hocam, istersen bir de şey yapalım.
Buyurun hocam.
Yani içeride müzakere ederken Fatih bir şey söyledi. Çok güzel bir tespit yapmış. Ne demiştim? Bu İbrahim Aleyhisselam Kabe'yi temelleri üzerine yükseltiyor. O temeller ne zaman yapılmış? Adem Aleyhisselam zamanında yapılmış. Demek ki öyle bir temel yapmışlar ki oraya Nuh tufanı bile o temelleri bozamamış. Bak, yeniden temel atmıyor. Mevcut temelleri üzerinde yükseltiyor. Bizde de şimdi öyle bir bina yapılıyor ki toprağın üzerinde temelsiz. Binanı yaparken de binada da gereken titizlik gösterilmiyor. O zaman bina yıkılınca suçu kendimize şey yapmamız lazım. Ha, ölüm meselesi ayrı. Ölüm olur. Mesela şimdi Allahü Teala Ali İmran suresinin 156. ayetinde diyor ki: "Ey müminler, siz kafirler gibi olmayın." Onlar işte yola çıkan ya da savaşa çıkan kardeşleri için derler ki yanımızda olsalardı ne ölürlerdi ne de öldürülürlerdi. Allahü Teala bunu onların içlerinde bir iç yangını olsun diye yapar diyor. Yaşatan da öldüren de Allah'tır. Yani Allah'ın onayı olmadan hiç kimse ölmez. Ölen kişiye yapılacak bir şey yok. Onun şeyi bitmiş. Eceli gelmiş bitmiş. Bunu siz baştan bilirseniz ona göre şey yaparsınız. Davranışını öldü. Zaten hadi bakalım sen ölme. O öldü, sen ölme bakayım.
Hocam aynı şekilde günler sonra enkaz altından canlı çıkartılan kişiler de var. Yani o insan da ölmemiş. Yani onun da yine süresini belirleyen yine Allah-u Teala.
Mesela işte bu uçak kazasında iki eş uçağa binerken birinin işi çıkıyor. İşte Allah-u Teala onu orada bırakıyor. Yani her şey Cenab-ı Hakk'ın kontrolündedir.
Bunların hepsi Allah'ın müdahalesiyle gerçekleşen şeylerdir. Tabi hocamın da söylediği gibi ölüm bizim elimizde olan veya zamanını tespit edip belirleyebileceğimiz bir şey değil. Bizim yapabileceğimiz şey yaşarken Allah'ın koyduğu kurallara uygun yaşamak. Mesela depremi musibet haline getiren şey insanın kendisidir, Allah değil. Yağmuru musibet haline getiren şeyin de insanın kendisi olduğu gibi. Bugün yağmuru hepimiz rahmet olarak biliriz. Ama siz gidip de derenin üzerine ev yaptığınız zaman veya ağaçları kestiğiniz zaman bir zaman rahmet dediğiniz şey, yağmazsa kırıldığınız şey, yağdığı zaman da sizi öldürecek bir felaket haline dönüşebiliyor. Deprem de aynı şey. Deprem olmazsa yeryüzünde hayatın olması bile mümkün değil. Allah öyle bir kural koymuş yeryüzüne. Fakat deprem olduğu zaman siz onun kurallarına uymaz, Allah'ın o konuda koyduğu kuralları işletmezseniz orada felaket haline geliyor ki sosyal kanunlar için de bu böyle. İşte burada defalarca ele aldık. Allah'ın koyduğu faiz denen bir kanun var. Siz bu kanunu doğru uygulamazsanız, Allah'ın koyduğu şekilde bunu faiz haramına bulaşırsanız, faizli sistemin içerisinde yaşarsanız Allah'ın o konuda koyduğu kanunlar işler ve bu yine bir toplumsal felaket, helak halini alır. Yani sanki bugün faizli sistem depremin yarattığından daha az tahribat veriyormuş topluma gibi bir takım algılara ulaşmış olursunuz.
Faizli bir sistemin verdiği zararı
hiçbir deprem veremez.
Hiçbir deprem veremez. Yani çünkü insanları köleleştiriyor. Ailede o babanın ya da işte borçlanan kişinin bütün itibarını siliyor. Ondan sonra ülkede öyle bir yargı sistemi var ki borçlanan kişinin elinden evi alınıyor, arabası alınıyor, her şey alınıyor, çalışıyorsa maaşına el konuyor. ve o şahıs ülkeyi terk etmek zorunda kalıyor. Halbuki yani gerçekten bakın her defasında söylüyorum, şu anda da söylüyorum, Türkiye'deki yetkililere söylüyorum, lütfen şu yargı sistemini ve kanunları bir an önce değiştirelim. Bunlarla mutlu bir toplum oluşturulması imkansızdır. Batıdan gelenler asla bizim kabul edebileceğimiz şeyler değil. Ha bizdekiler güzel mi? Hayır, onlar da güzel değil. Onlar da Kur'an-ı Kerim'den uzaklaşmış bir mezhepler, işte bu her defasında anlatıyoruz. Ama Kur'an'daki hukuk sistemi dünyada hiç kimsenin itiraz edebileceği bir sistem değildir. Bu konuda Tübingen Üniversitesi ile yaptığımız bir sözleşme vardır. Sitede orayı bir okuyun, oradaki hukuk sistemi ile ilgili kısmı bir görün. Çünkü onlara çünkü defa bu konuda çok fazla seminer vermiştim. En son oluşan şey, o zaman görürsünüz. Yani bütün dünyaya örnek bir hukuk sistemini bir an önce ortaya koymak zorundayız. Bir saniye önce. Evet.
Evet, yani Allah'ın koyduğu kurallara uymadığınız zaman hangi konuda bu isyanı yaparsanız yapın, hangi konuda bu uyumsuzluğu gösterirseniz gösterin, bunun karşılığı yine size olacaktır. Ha, tabii ki bu aynı zamanda Allah'ın bir takım musibetlerle insanları imtihan ettiği gerçeğini de değiştirmez. Bununla da imtihan ediliyoruz aynı zamanda. Allah bir yere bir musibet verdiğinde oraya hem ikramda bulunmuş oluyor hem de insanları orada imtihan etmiş oluyor. Çünkü hocamın dediği gibi ölen zaten öldü, onun için imtihan bitti. Ama asıl imtihan orada kalan ve orada daha sonra yaşayacak olan kişiler için. Siz aynı tedbirleri almaz, aynı vurdum duymazlığı gösterirseniz bir sonraki musibet yine sizi bulacaktır. Allah bunu tattıracaktır. Aynı zamanda mesela depremde sizin deprem yaşayan bir toplum olmanız, depremden zarar görmüş bir toplum olmanız aynı zamanda onunla yaşamayı öğrenme ve bunun için kendinizi, teknolojinizi, insanlığın o doğa olayına bakışını ve işte hatta ticareti dahi geliştirecek bir ikram haline gelmiş oluyor. Mesela bugün ülkemizde yaşanan depremler başka bölgelerde yaşandığında insanlar yerlerinden bile kalkmıyorlar. Yemeklerini bile bırakmıyorlar. Televizyonlarının kanalını bile değiştirmiyorlar. Tıpkı bizim yağmur yağarken yaptığımız gibi. Neden? Çünkü onlar bu konuda Allah'ın ayetlerini doğru okuyup ona göre tedbirlerini alıp kendilerini geliştirmiş. Yani Allah'ın aslında bizim musibet olarak gördüğümüz bir ikramı o insanlar için bir gelişim kaynağı, gelişim aracı olmuş vaziyette.
Ben Allah'ın yarattığı ayetleri diyelim de izleyiciler anlayamaz sonra. Da. Evet,
doğru hocam. Bazen
sanki Kur'an'ı okumuş gibi.
Evet, Allah'ın yarattığı ayetler tabii ki. Şimdi Rabbimiz tabii az evvel de söylediğimiz gibi bu tür musibetleri ne zaman nereye göndereceğini, bununla kimi imtihan edeceğini kendisi belirliyor ve bizden bunun için bize bir şey söylemesine veya bir belirti göstermesine gerek yok. Buna dair ayetler var Kur'an'da. Mesela Nur suresinin 43. ayeti şöyle. Hiç görmedin mi Allah bulutları sürüklüyor, sonra birbirine kaynaştırıyor, sonra yığın haline getiriyor. Sonra arasından yağmur çıktığını görürsün. Gökteki dağ gibi buluttan dolu indirip uygun gördüğü kimselerin üzerine isabet ettiriyor. Bakın doluyu bile kimin üzerine isabet ettireceği Rabbimiz tarafından tespit edilmiş, belirlenmiş bir şekilde bu olay vuku buluyor.
İlim bu.
Aynen öyle. Tabii. Kimilerinden de onu uzak tutmayı tercih ediyor. Yani birine o dolu çarpıyor, birine çarpmıyor. Onun şimşeğinin parıltısı gözleri çıkaracak gibidir buyuruyor Rabbimiz. Tabii Allah kendi koyduğu kurallar, diniyle ilgili koyduğu kurallar, Allah'ın dinine karşı yapılan yanlışlara karşı da cezalar verdiğini söylüyor. Gökte olanın bir sarsıntıyla sizi yere batırmasına karşı güvenceniz mi var? Yoksa gökte olanın üzerinize taş yağdıran şeyler göndermesine karşı güvende misiniz buyuruyor Rabbimiz. Tarafımdan uyarılan kimsenin ne hale geldiğini yakında öğrenirsiniz. Sizden öncekiler de yalana sarılmışlardı. Onları hiç beklemedikleri bir hale nasıl da getirmiştim. Yani her an hepimiz Allah'ın bize göndereceği bir imtihanla, bir musibetle ya da ölümle karşı karşıyayız. Bunun için doğru yaşamak ve hayatımızın sonraki hayatı, bundan sonraki hayatı karşılığını iyi alabilmek için yaşamak zorundayız. Yine bu okuduklarım Mülk suresi 16-18. ayetti. Fecr suresinin 18. ayetinde de şu ifadeler var. İnsan bu, Rabbi onu yıpratıcı bir imtihana sokar, ikram eder ve nimet verirse Rabbim bunları bana verdi, bana der. Yıpratıcı imtihana bir başka şekilde sokar, bu defa da rızkını daraltırsa Rabbim beni rezil etti der. Hayır, öyle bir şey olmaz. Siz yetime ikramda bulunmuyorsunuz. Bakın, Allah insanın yaptığı yanlışları sayarak gönderdiği imtihanın sebeplerini söylüyor. Çaresiz birini doyurmak için birbirinizi özendirmiyorsunuz. Hakkınız mı değil mi diye bakmadan mirası yiyorsunuz, malı da çok seviyorsunuz. Bakın, Allah'ın koyduğu sosyal kanunlara uymadığımız zaman da bizim akıbetimiz yine Allah tarafından ağır imtihanlara tabi tutulmak. Tabii Rabbimiz bütün bunları dünya hayatının birer imtihanı olarak bize söylüyor. Bakara suresinin 155-156. ayetleri şöyle. Mallarınızdan, canlarınızdan ve ürünlerinizden eksilterek sizi biraz korku ve biraz açlıkla yıpratıcı bir imtihandan geçireceğiz. Bundan kaçış olmaz. Yani dünya hayatı zaten bir imtihan sahnesi. Bunlar elbette olacak ki bizim bunlara karşı olan tutumumuz her ne koşulda olursa olsun Allah'a kulluğu doğru yapıp yapmadığımız konusunda imtihanımız gerçekleşsin. Zaten ayetin devamı da böyle. Sen sabırlı davrananlara müjde ver. Sabırlı davranmak ne demektir? Sabırlı davranmak koşullar ne olursa olsun Allah'ın emrinden çıkmadan doğru yaşamak demektir. Tıpkı depreme karşı yaptığımız şey gibi. Siz deprem bölgesinde fay hattının üzerinde yaşayıp hala deniz kumundan ev yapıyorsanız ona sabır denmiyor. Sabırlı olmak orada Allah'ın koyduğu kanunlara göre doğru yaşamayı bilmek demektir. Onlar başlarına böyle bir şey gelince şöyle derler. Biz Allah'a aitiz, biz onun huzuruna çıkacağız. Yine Hadis suresinin 22-23. Ayetlerinde de insanlara isabet eden musibetlerle alakalı şu bilgiler veriliyor. Yeryüzünde veya kendinizde meydana gelen bir tek olay yoktur ki onu ayrı bir varlık olarak yaratmamızın öncesinde bir deftere kaydedilmiş olmasın. Bu Allah'a göre kolaydır. Bunun böyle olması kaybettiğinize üzülmeyesiniz, Allah'ın verdiği şeyle de şımarmayasınız diyedir. Allah kendini bir şey zannedip övünen hiç kimseyi sevmez. Bu musibetler tabii çeşitli şekillerde olabilir. Rabbimiz bununla ilgili de bilgiler veriyor. Mesela En'am suresinin 60. ayeti şöyle. De ki üstünüzden ve ayaklarınızın altından ceza gönderen yahut sizi farklı topluluklara bağlayıp birinize diğerinin baskısını çektirmenin kuralını koyan odur. Bakın insan sadece üstünden altından gelen doğal afetlerle değil kendi iç çekişmeleriyle de insanların birbirleriyle olan çekişmeleriyle de musibetler başına geliyor ve bununla da imtihan ediliyor. Bunun da kuralını Allah koymuş. Baksana anlasınlar diye ayetlerimizi değişik şekillerde nasıl açıklıyoruz. En'am suresinin 60. ayetiydi. Yine Hud suresinin 9. ve 11. ayetleri şöyle. İnsana katımızdan bir ikramda bulunsak sonra onu geri alsak umutsuzluğa kapılır ve tam bir nankör olur. Çektiği darlıktan sonra ona bir mutluluk tattırsak bu defa da sıkıntılar geride kaldı der. Artık o şımarığın ve kendini beğenmişin tekidir. Ama sabırlı olanlar ve iyi işler yapanlar böyle değillerdir. Onlar için bağışlanma ve büyük bir ödül vardır. Yine insanın başına gelenler yaptıklarının sadece bir kısmı olarak ve Allah'ın belki bu yaptıklarından dönerler, vazgeçerler diye tattırdığı bölümü olduğunu yine Rabbimizin ayetlerinden öğreniyoruz ki bir tanesini hocam zaten az evvel okudu. Rum suresi 41. ayet 42 ile beraber okuyalım. İnsanların kendi elleriyle yaptıkları şeyler yüzünden karada ve denizde bozulmalar olur. Bu ettiklerinin bir kısmını bulsunlar diyedir. Bakarsın vazgeçerler. De ki yeryüzünde dolaşın da öncekilerin sonu nasıl olmuş bir görün. Onların çoğu müşrik kimselerdi. Bakın demek ki Allah yeryüzünde dolaşmayı ve o insanların sonlarını görmeyi de o insanların Allah'ın ayetlerine karşı gelmeleri, Allah'ın kanunlarını tanımazlık etmeleri ve araya Allah'la aralarına başkalarını koymalarından kaynaklandığını da Rabbimiz söylemiş oluyor bu vesileyle.
Küçük bir müdahalede bulunayım. Şimdi yani bir şey vardır işte ateistler var, Allah'a inanmayanlar falan filan derler. 12 Eylül'den sonra o günleri hatırlayanlar bilirler. Gazetelerde işte bu tür haberler sık sık oluyordu. Bunların da en çok konuşulduğu yere ben haftada bir kere gidiyorum. Büyük Larusan Çikolabadisi onun yazarlarından olduk o zaman. Onun genel yayın yönetmeni Adnan Benk vardı, öldü. O da kendisini ateist diye tanımlayanlardan. Şimdi bir gün ben hep böyle akşam üzeri gidiyorum oraya. Bir gün bana geldi. Hocam dedi, düşünüyorum da eğer ahiret varsa her şeyi bırakıp hayatı ibadetle geçirmeye değer. Tabii dedim, burada ne kadar ömrümüz var ki? Yani bilemedin 100 sene, 150. Bırak Allah'ını seversen 100 milyon sene olsa ne yazar? Bir gün bitmeyecek mi dedi. Bak dedi, matematikte bir kural vardır. Sonsuz karşısında bütün rakamların değeri sıfırdır. O zaman biz ve düşünün bakın, dikkat edin. Herkes ölümü düşünmeden yaşar. Çünkü herkes ebedi hayat için yaratılmıştır. Sanki ölmeyecekmişiz gibi yaşarız. O zaman öyleyse bu imtihanları Allah-u Teala'nın dediği gibi düşünelim, başarmaya çalışalım. Allah-u Teala'nın koyduğu kuralı değiştiremeyiz ki, Allah imtihan için yarattıysa bunu kabul etmekten başka çaremiz yok. İstediğin kadar karşı çık. Bir şeyin olmaz. O zaman yapacağın tek şey işte Erdem Bey'in okuduğu ayetlerde olduğu gibi imtihana kendini hazırlayacaksın. İmtihanı Allah'ın yaptığını bileceksin. Asla yanlış yapmadığını bileceksin ve tam ona teslim olarak başarıya odaklanacaksın. Evet.
Ki nitekim yani bu işte mesela depremde ölenler vesaire diyoruz. Depremde kalanlar imtihana tabi tutuluyor. Ölenler değil ki, bununla ilgili de ayetler çok açık. Çünkü o depremde kimin öleceğini, nasıl öleceğini belirleyen de Allah. Hatta evi fay hattının üzerinde olup da deprem sırasında uçakta olup hiçbir şey hissetmeyen insanlar da olabilir. Yani bunları belirleyen Allah-u Teala. O, biz de kendi üzerimize düşen görevleri doğru yapmak zorundayız. İşte ne dedik? Rabbimiz yaptıklarının çok azını onlara hissettiriyoruz, tattırıyoruz ki belki geri dönerler dedi. Yine Secde suresinin 21. ayetinde belki vazgeçerler diye büyük azaptan önce onlara kesinlikle küçük azaptan da tattıracağız buyuruyor Rabbimiz. Yine bakın Yunus suresinin 11. ayeti şöyle: eğer Allah insanlara hayır verdiği çabuklukta şerri de verseydi, onların sonları gelirdi. Bize kavuşmayı ummayanları kendi azgınlıkları içinde bırakırız, bocalar dururlar. Bakın, asıl imtihana tabi olanlar, hayatta kalanlar. Onlar ya yanlışlarına devam edecekler ya da bundan ibret alıp hallerini düzeltip kendilerini düzeltecekler. Allah yaptığı yanlışlardan dolayı insanları hemen yakalasaydı yeryüzünde hareket eden kimseyi bırakmazdı buyuruyor Rabbimiz Nahl suresinin 61. ayetinde. Ama Allah onları belirlenmiş ecellerine kadar erteliyor. Ecelleri gelince ne onu bir süreliğine erteleyebilirler ne de ecelleri gelmeden önce gelmeden onun gelmesini sağlayabilirler. Yani burada bizim müdahale hakkımız yok. Bizim müdahalemiz sadece bize verilen süre içerisinde doğru insan olabilmek, Allah'ın kanunlarına uyabilmek. Allah insanları işlediklerine karşılık hemen yakalayabilseydi, yeryüzünde tek bir hareket, yeryüzünde tek bir hareketli canlı bırakmazdı. Ama onları o belirlenmiş ecellerine kadar erteler, sürelerinin sonu gelince gereğini yapar, Allah kullarını görmektedir. Yine bu ayette Fatır suresinin 45. ayeti oluyor. Ben bu şekilde sözlerimi tamamlamış olayım. Buyurun hocam.
Allah razı olsun. Evet, yani demek ki Allah-u Teala yarattığı zaman zaten ana rahminde her birimiz için bir ömür belirliyor. Bu da iki türlü ömür var. Bunu Allah-u Teala En'am suresinin en başında söylüyor. Birisi kişinin vücudunun dayanıklılığıdır. Mesela bu açıda en güçlü vücuda sahip olan kişi Muhammed Aleyhisselam'dır. Yani Ahmet diye vasıflanmasının sebebi odur yani. Yani en övünülecek bir vücut yapısı. Çünkü en zor işlere karşı koyacak bir yapıda yaratılmıştır. Mesela onu tabipler inceleselerdi onun vücudunu, işte şu 100 küsür sene yaşayabilecek bir şeyim var diyebilirlerdi. Bir de yani bu ona eceli kada deniyor. Yani Allah'ın yarattığı zaman başkalarının da görebileceği bir şeyi, dayanıklılık yapısı, vücut yapısı. Bir de eceli müsemma, yani süresi belirlenmiş, son yaşama zamanı belirlenmiş olan bir ecel var. Mesela işte Resulullah 63 yaşında ölmüş, Allah-u Teala onu belirlemiş. Ne kadar iyi davranırsa davransın, o süre bittiğinden bir saniye sonrasını bile yaşama şansı yok. Böyle bir belirleme var. Sadece yapacağımız yanlışlar bizim o eceli müsemmamızı kısaltabilir. Bununla ilgili de çok sayıda ayet var. O eceli müsemmayan Allah-u Teala'nın belirlediği yaşama süresinin üst noktasına, mesela Resulullah açısından düşünürsek 63 yaş, o öldüğü günün, öldüğü saatin bir saniye sonrasına bile uzatması mümkün değil. Ne yaparsa yapsın. Yani tamam. Dolayısıyla ölenler için elbette ki üzülürüz. Elbette ki şey yaparız. Ama Erdem Bey'in gayet güzel bir şekilde ifade ettiği gibi onlar için imtihan bitmiştir. İmtihan bizimle alakalıdır. Üzüntüden şey yapıp, yani bu Cenab-ı Hakk'ın koyduğu kural, kanun diye öğrendiğimiz zaman üzüntümüz de ciddi manada azalır. Biraz da Vedat Hoca'yı dinleyelim. Evet, Vedat Bey buyur.
Evet, Erdem Hocamız şey yaptı. Bu musibetlerle ilgili Kur'an'da Allah'ın koymuş olduğu temel prensipleri teorik olarak bize anlattı. Rabbimiz Zümer Suresi'nin 27. ayetinde وَلَقَدْ دَرَبْنَا لِنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَسَلْ diyor. Biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü örneği verdik diyor. لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ Belki onlar bilgilerini, kendilerindeki bilgileri kullanırlar diyor. Allah-u Teala bu vermiş olduğu ölçüleri, temel prensipleri Kur'an'da bu şekilde bırakmıyor. Bir de örneklerle onları daha iyi anlayabilmemiz için bize yardımcı oluyor. İşte bu musibetlerle alakalı da Kur'an'da pek çok meseller var. Yani örnekler var. Hepimizin aklına ilk gelen tabii ki işte başlarına felaketler gelip helak olan kavimlerdir. Allah-u Teala onlarla alakalı da bir ölçü koymuş. Onlar ne oluyor? İşte Allah'ın mucizelerini, ayetlerini inkar ettikleri için başlarına gelen bir felaketle helak oluyorlar, yok oluyorlar. O felaket onların başına geldikten sonra onların artık geri dönüş imkanı da olmuyor zaten. Bir de bir takım yanlışlar içine girip onlara geri dönme imkanı, kendilerini gözden geçirme imkanı sağlamak için bir takım musibetler göndermesi söz konusu Allah'ın. Onunla ilgili örnekler de var Kur'an-ı Kerim'de. Bunlardan bir tanesi mesela Kalem suresinde anlatılan bahçe sahiplerinin hikayesi. Kalem suresinde 17 ile 32. ayetler arasında anlatılan bir olay bu. Ben hızlıca okuyacağım. Şu bahçe sahiplerini yıpratıcı bir imtihandan geçirdiğimiz gibi bunları da yıpratıcı bir imtihandan geçireceğiz. İşte bunun öncesinde Mekke'deki o şımarık zenginlerden bahsediyor. İşte inkâne zâ mâlin ve benîn, işte kendilerine mal ve evlatlar verdiğimiz kişi diye. O Mekke'deki servet sahibi, zenginlik sahibi ve aşiret, evlatlar sahibi insanlardan bahsediyor. Ve diyor ki ya bu servetler, bu zenginlikler ve tıpkı zamanında bahçe sahibi olan, o servet sahibi olan insanlara imtihan ettiğimiz gibi bir imtihan içindir. Yani onların bu kadar servetlere sahip olması onların çok mübarek insanlar olmasından dolayı değil. Peki ne olmuştu o bahçe sahiplerine? Bahçenin sahipleri ürünü sabah erkenden devşireceklerine dair yemin etmişlerdi. Ellerinde ciddi bir ürün, servet var düşünün. Dönümlerce, onlarca dönüm bir asma bahçesi olduğunu düşünün ya da işte bir meyve bahçesi olduğunu düşünün. Hepsi çok sevinçli. Yarın gideceğiz, bunu devşireceğiz. başka bir ihtimal de düşünmüyorlardı. Akıllarına da başka bir şey gelmiyor. Yani bunu kesinlikle yapacaklarına dair içlerinde büyük bir sevinçle o gece uyuyorlar. Onlar uykudayken Rabbinin emriyle bir afet bahçeyi sarıp sarmaladı. Bakın, bir afet geliyor ama nereden geliyor? Allah-u Teala'nın emriyle geliyor.
Ama onlar ne diyorlar? Erkenden gidin de kimsenin haberi olmasın.
Şimdi o gelecek, o devamında geliyor.
Tamam.
O afet gelince ne oldu? Orası devşirilmiş gibi oldu. Yani sanki hiç ürün orada bitmemiş, kupkuru. Sabah olunca bahçenin sahipleri birbirlerine seslendiler. Hiçbir şeyden haberleri yok tabii. Eğer devşirecekseniz ürünlerinizin başına erkenden varın dediler. Hemen yola çıktılar. Yolda giderken de şöyle fısıldaşıyorlardı. Bugün hiçbir yoksul yanınıza kesinlikle sokulmamalı diyorlardı. Şimdi nasıl bir profili ortaya koyuyorlar bunlar? Kendilerine Allah mal vermiş, servet vermiş. Ama bunlar Allah'ı tamamen unutmuşlar. Allah'ı işin içerisine katmıyorlar. Allah'ı akıllarının ucundan geçirmiyorlar. İşte aslında Mekkeli oradaki o servet sahibi insanlara da mesaj veriyor Allah-u Teala. Karar verdikleri gibi erkenden hırsla oraya vardılar. Bahçeyi görünce biz kesinlikle başka bir yere geldik dediler. Ya bizim bahçemiz burası olamaz. Herhalde yanlış yerden saptık vesaire diye düşünüyorlar. Sonra akılları başlarına gelince ne diyorlar? Hayır hayır, biz yoksun bırakıldık. Dengeli olanları, içlerinden dengeli olan bir kişi söze karıştı. Size Allah'ın emrine uysanıza dememiş miydim? Hep bir ağızdan Rabbimiz sana boyun eğeriz, biz yanlışlar içindeyiz dediler. Yani bahçenin bir afet ile yok olmasını, ya bunlar olur olan şeyler, ya bu afet bugün burayı vurur, yarın başka yeri vurur. Yani şimdi bu afet bizi vurdu diye biz illa yanlış yapmış olacağız diye bir şey yok diye düşünmüyorlar. O afetin Allah'tan kendilerine bir uyarı geldiğini anlıyorlar. Kendilerini gözden geçiriyorlar ve yapmış oldukları hatayı anlıyorlar ve dönüş yapıyorlar. Allah-u Teala bu meseleleri boşuna anlatmıyor. Yani bu musibet geldi canım, herkese geliyor, bize de gelmiş. Yani şimdi bir musibet başımıza geldi diye şimdi kalkıp illa yanlış mı yaptık biz diye düşünmemek gerekiyor. Dönüp birbirlerini suçlamaya başladılar. Dediler ki yazık bize, biz yanlış davranışlar içindeyiz. Bakın, bir afetten yola çıkarak o yanlışlar içinde oluşlarını hemen anlıyorlar. Rabbimizin bunun yerine bize daha iyisini vermesini bekleriz. Rabbimizin bol ikramını umarız dediler. Yani o olaydan bir ders çıkardılar ve Allah-u Teala başımıza gelen musibetlerle ilgili de bizim böyle bir tavır içinde olmamızı bizden istiyor. Yine bir başka örnek, benzer bir örnek Kehf suresinde anlatılıyor. Kehf suresinde de iki bahçe sahibi olan bir adam var. Onun hikayesini anlatıyor Allah-u Teala. Onlara şu iki adamı örnek ver. Birine iki üzüm bağı vermiştik. Etrafını urma ağaçlarıyla çevirmiştik. Bahçelerinin ortasında da ekinlik oluşturduk. Bağların ikisi de ürününü vermiş. Hiçbir kusuru da yok. İkisinin arasından akıttığımız bir de ırmak vardı. Yani düşünün, iki büyük bahçe, ortasından ırmak akıyor. Yani müthiş bir servet, müthiş bir zenginlik. Adam güzel bir gelir sağlamış. Arkadaşıyla konuşurken şöyle diyor. Benim malım seninkinden çok. Adam olarak adamlarım da daha güçlü. Yani hizmetçilerim de çok sayıda. Senden daha fazla. Adam bahçesine girip kendisine kötülük ederek şöyle diyor ki, buranın harap olacağını hiç sanmam. Kıyamet saati diye bir şey olacağını da sanmam. Ama şurası bir gerçek ki, eğer Rabbimin huzuruna çıkarılırsam kesinlikle bundan daha iyisini bulurum. Şimdi buradaki adamın profili de az evvelki bahçe sahiplerinin profiline uyuyor. Yani Allah-u Teala adam hesaba katmıyor. Konuşurken arkadaşı diyor ki, seni topraktan, sonra döllenmiş yumurtadan yaratanı, sonra bir erkek olarak düzenleyeni görmezden mi geliyorsun? Bana göre o Allah'tır ki benim Rabbimdir. Ben hiç kimseyi Rabbime ortak saymam. Bahçene girdiğinde keşke şöyle deseydin. Allah gerekeni yapmış. Buna Allah'tan başka kimsenin gücü yetmez. Beni mal ve evlat yönünden aşağı görüyorsan yine gör. Bakarsın Rabbim bana senin bahçenden iyisini verir. Seninkini de gökten hesabını görecek, seninkine de gökten hesabını görecek bir şey gönderir de çıplak ve kaygan bir toprağa çevirir. Ya da suyu çekilir ve bir daha arasan da bulamazsın. Ve ürünü kuşatıldı. Bahçe çardakları üzerinde boş bir yığın halini aldı. Yaptığı harcamaya karşılık ellerini ovuşturarak şöyle demeye başladı. Keşke Rabbime hiçbir şeyi ortak saymasaydım. Bakın buradaki bu örnekteki adam da bu başına gelen felaketin rastgele bir şey olmadığını, kendi yaptığı hatadan dolayı olduğunu hemen anlıyor. Yani bunu ya bu olur böyle bir şeyler canım ne olacak demiyor. Ya ben gerçekten hata yaptım ve Allah-u Teala da bunun karşılığını bana böyle verdi diye bunu bu şekilde anlıyor.
Vedat istersen burada bir şey hatırlatalım. Mesela orada ashabul cenne kelimesi geçiyor. Şimdi sen bahçe sahipleri diye okudun. Tamam. Şimdi ashabul cenne kelimesi Kur'an-ı Kerim'de daha çok cennetlikler diye şey yapabilinir. Onun için cennet yani ahiretteki cennet de bir bahçedir. İşte şeyde de okudun tecri min tahtiyel enhar değil mi? Şey, neydi o? Keyif suresi.
Ortasından bir bahçe akıyor.
Kaçıncı ayetti Keyif suresinin?
32'den itibaren hocam.
32'den itibaren diyor ki mesela
35. ayet.
O iki cennetin sahipleri. Evet. وَضْرِبْ لَوْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ bakayım. Tecrimin tahti el enhar var mıydı orada? Olması lazım değil mi?
Furkan suresinde dünyadaki cennet içinde tecrübin min tahtiyel enhar var hocam.
Furkan'da evet. Furkan suresinde ne o ayet?
İçim hocam.
Yani içinden ırmaklar akan cennet. Bu dünyada da var yani. Bunları çok iyi kavramamız lazım. Cennet bir bahçe. Onun için Adem Aleyhisselam'ın bu dünyaya yerleştiği bahçeye de Allah cennet diyor. Ama bu farkı bilmeyenler ta ahiretteki cennete götürüyorlar. Onlar da kalmıyorlar. İblisi de oraya sokuyorlar. Onun için bunlar son derece önemlidir. Yani bir bahçe. Tabii ki cennetteki bahçenin özelliği ile bu özel şey değil. Burada
bu şey inşa-i cehaleke hayran.
Tebarekellezi inşa-i cehaleke hayran min zâike cennet tecri min tahtiha el-enhâr.
Allah'ın istese Nebimiz için öyle bir şey verildi. Yani.
Tabii yani bu şeyde de Furkan içinden ırmaklar akan Furkan suresinin 10. ayette o da yine dünyadaki şeyler. Cennet, o ırmak dediğimizde şey, ırmak kelimesi diye tercüme etmemiz doğru değil. Yani ark diyelim, su arkları yani. Akar. Yani bunları da çok iyi düşünmemiz lazım. Onun için Kur'an-ı Kerim yani her şeyin sözlük anlamını bile vermiştir. Evet.
Yine bir başka örnek Kur'an-ı Kerim'de bu konuyla alakalı. Karun örneği. O da Kasas suresinde 76 ile 82. ayetler arasında anlatılıyor. Karun Musa'nın kavmindendi. Karun dediğimiz şahsiyet Mısır'dan çıkan İsrailoğullarının içerisinde zengin bir şahsiyet. Tevrat'ta da bu hikaye detaylı olarak anlatılır. Tevrat'ın dışındaki Yahudi kaynaklarında da anlatılır. Yani Kur'an bu hikayeyi anlatırken onların da gayet iyi bildikleri bir konudan onlara bir örnek veriyor.
Karun var, Haman var.
Haman var, Karun var. Evet.
Yani birisi Firavun siyasetin başı, Haman askerin başı, Karun sermayenin başı. Evet. Ve Karun da İsrailoğullarından.
Evet, Karun İsrailoğullarından.
Ama hocam. Haman İsrailoğullarından değil.
Evet.
Yani o zaman da bunlar sermayeye hükmetmeyi biliyorlarmış evet. Yani. Evet.
Zamanla onları ezmeye başladı. Halbuki ona öyle hazineler vermiştik ki anahtarlarını taşımak için güçlü bir topluluk anahtarlarını taşımak güçlü bir topluluğa bile ağır geliyordu. Bu anahtarların taşınması şeyi Yahudi kaynaklarında da aynen geçiyor. Kavmi ona şöyle demişti. Şımarma, Allah şımaranları sevmez. Yani
anahtarlar taşıma deyince diyorlar ki acaba büyük büyük şeyler mi işte. Herkes zannediyor ki bilim ve teknolojinin en ileri olduğu zamanda yaşıyoruz. Tabi eskileri bilmezseniz öyle. Daha şu anda piramitleri bile çözemiyorsunuz. Yani oradaki o tekniği çok iyi bilin. Oradaki anahtarların öyle büyük büyük demirler olmasının imkansız olduğunda görürsünüz. Evet.
Evet. Allah'ın sana verdikleriyle ahiret yurduna yönel. Dünyada da payını unutma. Allah sana nasıl iyilikte bulunduysa sen de başkalarına o şekilde iyilikte bulun. Buralarda bozgunculuk yapmaya çalışma. Allah bozguncuları sevmez. Yani kavmi Karun'u uyarıyor. Çünkü o da Müslümanların arasında bir Müslüman. Yani ben Musa'yı reddediyorum, Tevrat'ı reddediyorum diyen bir adam değil. Musa Aleyhisselam kavminden birisi. Dedi ki bana bu servet bana bendeki bir ilimden dolayı verildi. Karun bilmiyor muydu ki Allah kendinden önce nice nesilleri yok etti. Hem de onlar daha güçlü ve daha zengindiler. Suçlulara suçlarını sormaya gerek duyulmaz.
Bugün de çok Karunlar var biliyorsun. Geçenlerde şey vardı, 800 trilyon dolar borçlu şeyler. Bu en borçlu devlet de Amerika. Peki kime borçlular? İşte böyle bir Karun'a. Peki bu Karun batmayacak mı? Evet.
Sonra bütün haşmetiyle halkın karşısına çıktı. Dünyalık arzusu içinde olanlar dediler ki ah keşke Karun'a verilenin bir benzeri bizde de olsa. O gerçekten büyük bir paya sahip. Kendilerine ilim verilenler de şöyle dediler. Yazık size. Allah'ın inanan ve iyi işler yapanlara vereceği karşılık daha iyidir. O da sabırlı olanlardan başkasına verilmez. Nihayet onu yani Karun'u yeriyle yurduyla birlikte batırdık. Allah'tan başka ona yardımcı olacak bir ekip ortaya çıkmadı. Herhangi bir yardım da görmedi. Yani yine onun başına da bir felaket geliyor ve tamamen siliniyor.
Kimsenin korunmuşluğu yok.
Evet.
Değil mi? Evet.
Düne kadar onun yerinde olmak isteyenler şöyle demeye başladılar. Keşke onun yerinde biz olsaydık, onu verilenler bize de verilseydi diyenler. Vay be, demek ki Allah koyduğu kurala göre kiminin önüne rızkı yayar, kimine de belli bir ölçüye göre verirmiş. Allah yüzümüze bakmasaydı bizi de batırırdı. Demek ki ayetleri görmezlikten gelenler umduklarına kavuşamazlarmış. Bakın işte yani yine mümince bir bakış açısı nasıl oluyor? Orada meydana gelen felaketten kendilerine bir ders çıkartıyorlar hemen. Ve diyorlar ki işte demek ki işler yolunda gidiyorsa, bir şeyler kazanıyorsak bu hep böyle gidecek anlamına gelmiyor. Önemli olan bu işin neticesi ne olacak? Allah'ı daima hesaba katmak lazım. Hemen buradan bu dersleri çıkartıyorlar. Yani ya bu felaketler olur ya, bu Karun yanlış yaptığı için illaki bu felaket olacak diye bir şey diye onu şey yapmıyorlar. Yani önemsizmiş gibi görmüyorlar. Oradan hemen bir ders, bir uyarı çıkartıyorlar. Yani Müslümanların musibetlere, başlarına gelen şeylere bakış açısı nasıl olmalı? Bunlardan nasıl dersler çıkarmalı? Kur'an bunların örneklerini çok güzel bir şekilde veriyor ve bizim de bu şekilde bu olaylara bakmamızı istiyor. Bunlardan dersler çıkarmamızı bizden istiyor. Tabii ki şimdi bir zaten bugün başımıza gelen felaketlerle ilgili de, mesela o Elazığ'da meydana gelen depremle alakalı da birçok uzman şöyle yorum yaptı. Ya bu deprem aslında çok iyi bir şey dediler. Çünkü daha büyük meydana gelecek olan şeylerle alakalı almamız gereken önlemleri bize hatırlattı. Yani nerede eksiğimiz olduğu, hangi konularda eksiğimiz olduğu, nereleri tamamlamamız gerektiği bunları bize hatırlattı bu. Ve bu konularda önlem almamız gerektiğine bize yardımcı oldu. Ya eğer biz bundan ders çıkartmıyor, bu önlemleri alamıyorsak yarın öbür gün meydana gelecek daha büyük felaketlerde suçlu yine biz olmuş olacağız. Yani hocam kısacası Kur'an'dan örneklerle musibetler böyle.
Allah razı olsun, çok güzel oldu. Demek ki yani biz başımıza gelen her şeyi bir imtihan saymak durumundayız. Oradan çıkaracağımız dersleri çıkarıp hayatımızı o şekilde devam edeceğiz. Düşünün şimdi, tam tersini düşünseniz. Vay, böyle yakanızı paçanızı yırtsanız şunu, yani elinize ne geçecek? Ölen geri mi gelecek? Yıkılan bina ayağa mı kalkacak? Ya da başka şey mi olacak? Allah-u Teala sistemini imtihan için kurmuş. O zaman sana düşen şu: ben bu imtihanda başarmak için ne yapmalıyım? Çok zorlu bir imtihan ama mutlaka başarmam lazım. İşte o şeyde, o bahçe sahipleri, aman sizi kimse görmesin, fakir fukara gelir şimdi bahçeyi basar, bir de onlara mı verecektik? Versen ne olacak? Bir kimseye iyilik yapan kişi, bir fakir iyilik yapan kişi aslında kendisi yapmış oluyor iyiliği. Başkasına değil ki. Bakın bu şeylerde de, iyilik yaparken de karşı tarafın durumu bizi hiç ilgilendirmemeli. Bunu da her defasında hatırlatmaya çalışıyoruz. Efendim işte adam zekat veriyorum ama Müslüman mı? Sana ne? Muhtaç mı diye bak. Sadaka veriyorum ama namaz kılıyormuş. Sana ne? Sana mı kalmış mı? Bunu denetleme görevi senin değil, Allah'ın. İşte şeyde de mesela Bakara suresinin 72. ayetinde Allah-u Teala diyor ki: "Leyse aleyke hudâhum velâkinne Allâhe yehdî men yeşâ." Onları yola getirme görevi senin görevin değil. Allah gerekli davranışı göstereni yola getirir. Onu da doğru gösterip göstermediğini sen bilemezsin. O kalpte olan bir şeydir. Göründe sen çok dindar bir Müslüman birisi zannedersin, senin en büyük düşmanın çıkar. Bırak sen onu. Sen ona Allah rızası için yardımcı ol. Ondan sonra diyor ki: "Mema tunfiku min hayrin felianfusukum." Hayır için yapacağınız her harcamayı kendiniz için yapıyorsunuz. Efendim biz işte Elazığ'a şu kadar yardım ettik. İşte Suriye göçmenlerine şu kadar yardım etmek falan ya da. Ya evet kardeşim, niye söylüyorsun ki bunu? Allah rızası için yap. Bir yerde de söyleme, Allah-u Teala onu sana fazlasıyla. Ya yapıyoruz ama acaba bunlar nasıl bir insan bilmiyoruz. Sana ne? Allah'ın kulu mu? Bitti. Bitti. Onun için Allah-u Teala diyor ki: yaptığınız hayrı kendinize yapıyorsunuz, onlara değil. Çünkü imtihan dünyasında yaşıyoruz. Yaptığınız her harcamayı Allah rızası için yapın diyor. Yaptığınız her şey, وَمَا فُتُنْفِكُمْ مِنْ خَيْرٍ وَفَّ اِلَيْكُمْ, yaptığınız her hayır size tas tamam geriye iade edilir. Hayır hasenat yapanlar baksın, görürler. Bakarsınız ki Allah Allah geliyor. Geliyor. Yani böylece insanların durumu bizi ilgilendirmez. Biz Allah rızası için yaparız. İşte orada da hemen hatalarını anlamış bahçe sahipleri, vay be yanlış yaptık demişler. Ve bu Karun'a hayran olanlar da hatalarını anlamışlar. O zaman mesele o değil. Sen elindeki imkanlarla sınırlı bir imtihan geçiriyorsun. Onu en iyi şekilde yapmaya çalış. Şimdi bu konuda biraz da Fatih Hoca'yı dinleyelim. Evet.
Evet, zaman zaman baş başa kaldığımız, başa gelen kazalar, dualar, afetler, işte karşı karşıya kalınan başarısızlıklar, Allah'ın ölçüsü, kararı, tercihi, lütfu ve onun imtihanıyla ilişkili olduğunu gördük. Ancak biz de tabii ki bunlara karşı tedbir almak, bunlardan ibretler almak, dersler çıkartmak zorundayız. Sabah ders öncesi müzakerede Erdem Bey bir şey hatırlattı. Bu hava yolunda hem pilotların hem işte kulelerin hem de yolcuların uyması gereken bütün kurallar, yönetmelikler, direktiflerin her birinin kanla yazıldığını. Yani havacılıkta böyle söyleniyormuş. Şimdi bugün alınan her kural, her kanun, hem yönetmeliğin arkasında acı bir tecrübe var. Bunlardan ders çıkartıldığında işte insanlar şey yapmış oluyor, daha huzurlu, güvenli yolculuklar yapmış oluyor. Dolayısıyla evet, imtihanla alakası var. Ancak tedbiri de aksatmamak gerekir. Hep tedbir diyoruz. Ne demek tedbir? Bu platformda tedebbür kelimesi çokça kullanılır. Hepiniz aşinasınızdır. İşte Allah'ın ayetlerinin başını, sonunu, arka planını düşünmek, arkasında bu işin ne olduğunu görmeye yönelik ayetleri okuma gayreti. Tedbir de buradan geliyor. Yani bir işin arkasını düşünerek hareket etme. Bütün önlemleri alarak, Allah'ın koymuş olduğu ölçüleri dikkate alarak hareket etmek Müslümanın olmazsa olmaz görevlerinden bir tanesi zaten. Yine hakeza bu platformda belki milyonlarca kez kullanılan bir kavram var, değil mi? Kader. Sürekli ona atıfta bulunuyoruz, onu konuşuyoruz. Nedir? Hep nasıl bir anlam veriyoruz? Allah'ın bütün her şeye koymuş olduğu ölçüyü ifade eder diyoruz, değil mi? Allah hiçbir şeyi ölçüsüz, gelişi güzel yaratmadığını, emretmediğini Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayette söylüyor. Eğer Allah her şeyi bir ölçüye göre yaratıyor ise, bütün onun emirleri, yasakları bir ölçü barındırıyor ise, Müslümanın bu ölçüleri göz ardı ederek yaşaması düşünülebilir mi peki? Yüce yaratan ölçüye dikkat ediyor. Biz ölçüye dikkat etmeden yaşayabilir miyiz? Mümkün değil. Yine Kur'an-ı Kerim'de ihsan kavramı var. Değil mi? İhsan. Yani nedir? Kelimenin kökünde bir şeyi güzel yapma, güzel oluşturma, güzel davranışta bulunma. Pek çok ayette geçiyor. Peki bir şeye güzel demek, güzel davranış demek. Yine içerisinde ölçüyü ve bilinçli bir hareketi barındırıyor. Nitekim Allah-u Teala mesela Bakara suresinin 195. ayetinde ve enfiku fi sebilillahi ve la tulku bi eydikum ile tehlike. Allah yolunda harcama yapın ve bunu yaparak kendi elinizle kendinizi tehlikeye atmamış olun. Ve ehsinu, güzel davranışlar sergileyin, güzel işler yapın. İnnallâhe yuhibbul muhsinin. Allah güzel davranışlar sergileyen, güzel işler yapanları sever. Yine Araf suresinin 56. ayetinde ve la tufsidu fil ardı ba'de islahiha. Yeryüzünde düzen sağlandıktan sonra o kuralı, düzeni bozmayın. Ved'uhu khafen ve tama'a, korkuyla ve umutla ona yalvarın. İnne rahmetallahi karibun minel muhsinin. Allah'ın ikramı güzel davrananlara yakındır. Bakın hep burada güzel davranış sergileme, güzel olanı yapma, bunların hepsi ölçüye göre hareket etmeyi gerektirir. Öte taraftan hep burada müttaki kelimesini kullanıyoruz, takva kavramından bahsediyoruz, değil mi? Sürekli. Peki ne diyoruz? Doğal yapıyı muhafaza etmeye, koruyucu önlemler alma. Nitekim Allah'ın müttakileri sevdiği, müttaki kullar olmamızı bizden istediğini sürekli söylüyoruz. Müttaki hem ahiret için hem dünya için gerekli önlemleri alma, doğal yapıyı hem insanın kendisi hem de çevresi için doğal yapıyı muhafaza edici davranışlar sergilemesini gerektirir. Yine Kur'an-ı Kerim'de itkan kavramı vardır. İtkan, yani bir işi sağlam yapmak, hiç açık vermeden pürüzsüz hale getirmek. Mesela Neml suresinin 88. ayetinde Allah-u Teala diyor ki ve teral cibale tahsebuha camideten ve hiye temurru merras sahab. Dağları görürsün de hareketsiz olduklarını sanırsın. Aslında onlar bulutlar gibi hareket etmekteler. Devamı şöyle: Sunallahillezi etkane külle şey. Bu her şeyi sağlam yapan Allah'ın işidir. Bakın Allah her şeyi sağlam yaptığını çok manidar bir örnek üzerinden anlatıyor. Dağların bile hareket ettiğinden bahsediyor. Yani dehşet verici bir şey aslında, değil mi? Düşünsenize, dağlar hareket ediyor. Yani insanı tedirgin eden bir şey. Ama Allah devamında diyor ki Allah her işi böyle sağlam yapar. İşte hani diyorlar ya, depremler sürekli, karalar birbirine yaklaşıyor, hareket halinde, işte bastığımız toprağın altında aslında şöyle hareketler oluyor, şunlar oluyor, bunlar oluyor. İşte bunları yapan Allah'tır ve Allah bunu yaparken diyor ki ben işimi sağlam yaparım. Yani deprem de aslında Allah'ın sağlam yaptığı bir işin neticesi. Allah'ın sapa sağlam yaptığı bir işin neticesi insanlık için felaket filan olamaz. Ya imtihan olur, ya ibret olur, ya bereket olur. Yine Allah Kur'an-ı Kerim'de tespit kavramını kullanıyor. Hani Türkçe'de de kullanıyoruz. Sabite, ayağı yere sağlam basma. Allah Teala sürekli buna da atıfta bulunuyor. Mesela Enfal suresinin 45. ayetinde ya eyyühellezine amenu iza lakitum fi'eten fesbutu. Ey inanıp güvenenler, bir birlikle yani bir düşman ordusuyla karşı karşıya kalınca ayağınızı yere sağlam basın. Peki ayağı yere sağlam basmak nasıl olur? Kupkuru bir cesaretle olabilir mi? Düşmanın karşısına geçtim hadi neremden istersen vur diyerek mi olur? Hayır. Bu kararlılığın arkası doldurulmalı. Bütün önlemlerini alırsın. Düşman nasıl önlemler alıyorsa sen iki katını yaparsın. Ve böylelikle yere sağlam basmış olursun.
Burada bir şey yapalım.
Buyurun hocam.
Çünkü ayete doğru anlam verilmediği için birçok yerde jeolojiyle uğraşan kişilerin zihinleri karışıyor. Mesela şeyde Nahil suresinin 15. ayetinde Allah-u Teala diyor ki az öncesinde dağlardan bahsettin ya işte onların hareketi falan. Gerçi bunu zaman zaman söylüyoruz ama tekrarlamakta fayda var. Diyor ki Allah-u Teala ve elka fil ardi ravasiye, toprağın içine geminin demir atması gibi yani böyle sağlam dağları yerleştirdik. Toprağın içine çivi çakar gibi yani öyle düşünün. Entemide bikum sizi savurur diye. Toprak savurur diye. Şimdi o kabuğun burada bizi savurması ne demek oluyor? Bu ayet kelimeyi dikkatle düşündüğünüz zaman gerçi bu senin bildiğin bir konu. Yani toprağın üzerinde bir şey var. Kabuk var, yer kabuğu var. Onun altında demek ki bir sıvı şey var. Yani bu ifade şey için kullanılıyor. Mesela altında su var. Üstüne bir şey koymuşsunuz. Yani bir şey yapıyorsunuz diyelim. İskele yapıyorsunuz. Altı su. O iskeleyi şeye sağlam bir şekilde karaya bağlıyorsunuz. Niye? Eğer iskeleyi karaya sağlam bir şekilde bağlamazsanız o savrulur ve hiçbir gemi yanaşamaz oraya. İşte Allah-u Teala kara parçaların da sağlam bir şekilde yani savrulmaması için, deprem olmaması için değil. İşte bu tefsirlerde, işte meallerde deprem olmaması için diye anlam verince
yanlış bir şey.
Tabii yani ayette mesela burada entemi de meyt başka bir şey, zelzele başlıyor. Zelzeledir, Kur'an-ı Kerim depreme zelzeledir. Ama bu meyt kelimesiyle ifade ediliyor. Yani savrulma olmaması için. Onun için dağlar, evler hep dağlara yapılırdı eskiden. Şeye yapılmaz. Deniz kenarına da yapılmaz, ovaya da yapılmaz. Çünkü ovada savrulma olur. Ama dağlarda savrulma o kadar fazla olmaz. Deprem fazla etki yapmaz. Bir de dağın havası farklıdır. İşte su baskını olmaz, şu olmaz, bu olmaz. Ama son zamanlarda tüm sistem çöktü. Ve maalesef evler böyle tarım alanlarına yapılarak her şey batırıldı. Evet.
Yine mesela Türkçe'de mukavva diyoruz, kavvam diyoruz değil mi? Hani bir şeyin sağlamlaştırılması, sağlam olması. Allah-u Teala dinini kayyim diye nitelendiriyor. Mesela Rum suresinin 43. ayetinde فَاَقِمْ وَچَكَ لِدِّينِ الْقَيِّمِ o sapa sağlam dine çevirsen yüzünü. Allah'ın dini sapa sağlam. Yani din dediğimiz şey bütün ilkeler, düzen, sistem ise bu dine mensup insanın da işini sağlama almaması, çürük iş yapması düşünülemez. Yine
dini nasıl tanımlıyor Allah? Sık sık söylüyoruz ama diğer yine tekrarında fayda
yani
var.
Dini de yine Rum suresinin 30. ayetinde fıtrat olarak Allah-u Teala tanımlıyor. Bu fıtrat dediğimiz şey de bütün yaratılış ölçülerini, kurallarını, siz buna ister biyoloji deyin, ister fizik deyin, ister kimya deyin, her türlü bugünkü işte rasyonel disiplinleri de içerisine alan bir ölçüyü ifade ediyor. Allah dinini böyle tanımlıyor bize. Dolayısıyla dini böyle tanımlandığında o dine mensup olan Müslümanların ölçüsüz hareket etmesi düşünülemez.
Bilim dışı hareket etmesi.
Aynen öyle. Evet. Yine Kur'an-ı Kerim'de emin kelimesi geçiyor değil mi? Emin mesela emin şehirler, güvenilir şehirler, güvenilir evler ifadesi. Peki bir şehrin güvenilir olması için düşünsenize binlerce, on binlerce tedbiri, önlemini siz almalısınız. Yani binalarından tutun tesisatına kadar, ne bileyim işte asayişine kadar, ev içinde öyle. Allah-u Teala emin şehirler, güvenilir şehirleri bize överek anlatıyor. Müslümanların da bu tür şehirleri oluşturması için her türlü tedbiri almaları gerekiyor. Peki biraz önce Vedat Hocam dedi ki Allah Kur'an-ı Kerim'de her şeyin örneklerini veriyor. Ben de bir takım kavramları bahsettim. Bunlar tedbir almayı, bilinçli hareket etmeyi gerektirir dedim. Peki Kur'an-ı Kerim'de bununla ilgili örnekler var mı dersek, evet. Allah-u Teala mesela bize savaşmayı emrediyor. Savaş öncesinde bütün tedbirlerimizin mutlaka alınması gerektiğini söylüyor. Mesela bu zırh yapın diyor, zırh. Zırh niçin yapılır? Savaşta ölmemek için, kendini korumak için yaparsınız değil mi? Yani şöyle düşünülebilir mi bir müminin? Ya Allah bizimle beraberdir, dolayısıyla zırha, önleme, sipere, şuna buna gerek yok. Hadi Allah Allah deyip saldıralım. Hayır, Allah demirden zırh, hatta nebileri aracılığıyla bunu bize söylüyor, Davut Aleyhisselam aracılığıyla. Sonra namaz kılarken cephede Allah-u Teala yine Nisa suresinin 102. ayetinde silahlarınızı yanınızdan ayırmayın, namaz kılarken herhangi bir önlemde zaafa düşmeyin diyor. Savaş esnasında silahını yanına alacaksın namaz kılarken. Yine caydırıcı güç anlamında Enfal suresinin 60. ayetinde Allah-u Teala siz de onlara karşı gücünüzün yettiği kadar kuvvet ve atlı birlikler hazırlayın ki Allah'ın düşmanını, kendi düşmanınızı ve ayrıca sizin bilmeyip de Allah'ın bildiği öbür düşmanları korkutasınız. Bundan daha güzel bir şey olabilir mi savaş tekniği? Ya sen o kadar güçlü olacaksın ki askeri bakımından insanlar seninle savaşmayı göze alamayacaklar. Peki bugün Müslümanlar böyle mi? Allah'ın bu emrini yerine getiren herhangi bir Müslüman ülke var mı şu an? Yani Batı, mesela Amerika ve mesela Rusya veya Çin, şu bu neyse. Ya ben bunlarla savaşamam, savaşa göze alamam. Çünkü askeri bakımdan bunlar beni mahvederler. Oysa Allah'ın hepimize emri bakın bu. Bundan daha güzel bir koruyucu önlem olabilir mi? Her türlü tedbirini alacaksın.
Yani burada şunu da şey yapmamak lazım. Yani son zamanlarda Türkiye artık yani uyuyan bir dev diye tanımlanacak noktaya geldi. Yani uyanmaya başlayan bir dev, hafif hafif gözlerini açmaya başlayan, kendi silahlarını da yapmaya başlayan. Ama burada tabii Allah-u Teala'nın emirlerine çok ciddi bir şekilde uymak lazım. Birazcık harekete geçtiğiniz zaman her şey değişiyor. Zaten şimdi dünyanın çeşitli yerlerinde bulunanlar çok iyi bilirler. Mesela Batı'da Türk demek Müslüman demektir. Yani Müslümanların biraz kendine gelmiş olması o tarih boyunca Müslümanlarla savaşanları, yani onun tarihini okuyanları ciddi manada da tedirgin ediyor. Ama biz şunu söylememiz lazım. Biz insanlarla savaş için değil, insanları Allah'ın kitabıyla buluşturmak için şey var. Hiç kimsenin malında, mülkünde, şunda, bunda asla gözümüz olamaz. Biz yeryüzünde Allah'ın dini hakim olsun diye mücadele ederiz. Biz sadece kimle savaşabiliriz ayetlere göre?
Bizi yurdumuzdan çıkartmak isteyen ve dinimiz sebebiyle bizimle savaşmak
bizi istiyor. Öldürmeye, inandığımızdan dolayı öldürmeye kalkan ve bizi ülkemizden çıkaran, çıkarmaya destek veren 3 tane kırmızı çizgimiz var. Onun dışında değil yani. Ya mesela şimdi şeydeki İdlib'deki kardeşlerimizi ülkelerinden çıkaranlarla tabii ki savaşılır. Allah'ın emridir bu. Ona destek verenlerle de elbette ki savaşılır. Bu da Allah'ın emridir. Yani elbette savaşılır. Bu konuda hiçbir şekilde bu işin şeyi olmaz. aman efendim falan filan, hiç bunun müzakeresine de gerek yok. Öyle bir sen bu insanlar çıkar ülkelerinden, birisi de ona destek versin, hiç kusura bakmasınlar, onlarla kesinlikle savaşılır. Evet.
Yine alınacak tedbirler bağlamında ekonomik tedbirler değil mi? Mesela faiz dediğimiz şey, asla bu işe bulaşılmamasının emredilmesi, bunun Allah ve Resulü ile savaş hali anlamına geldiği, esasında hem Müslümanların hem tüm insanların ekonomisine yapılacak büyük tahribata karşı bir önlemdir. Nitekim Muhammed Aleyhisselam'ın esasında ilk başta sanki ne var bunda denilecek bir takım alışveriş türlerini bile yasaklaması bir tedbirdir. Asla buna bulaşmayın, asla bunu düşünmeyin anlamında. Bunun yine bir örneği var Kur'an-ı Kerim'de. Yusuf Aleyhisselam'la alakalı, biliyorsunuz, bir rüya görüyor kral. Ve bu rüyayı Yusuf Aleyhisselam tabir ediyor. Ve orada bütün bir ülkeyi kıtlıktan kurtaracak tedbir alınmış oluyor. Hızlıca okuyorum ayet meallerini. Yusuf suresinin 47 ve devamındaki ayetler. Yusuf dedi ki, 7 yıl ara vermeden ekip biçersiniz. Yiyeceğiniz az bir miktar dışındaki bütün hasadı başağında bırakın. Bunun ardından çok çetin geçecek 7 yıl gelir. Biriktirdiğiniz her şeyi yer tüketir. Sadece yapacağınız hasat için ayırdığınız az bir kısım kalır. Sonra bunun ardından bir yıl gelir, insanlar bolluğa kavuşurlar. O yıl bazı ürünlerinin suyunu sıkarlar. İşte burada da bir takım gelişmelerden hareketle işte önlem almak, tedbir almak ve kıtlık zamanını kazasız belasız atlatmak. Yine sağlık tedbirleri değil mi? Hep zaten bugün de deniliyor, işte hasta olup tedavi olmak değil mesela, hasta olmamak, koruyucu hekimlik. Ama hasta olunca da bunun tedavisini, gereğini yapmak. İşte biz Kur'an-ı Kerim'de Eyüp Aleyhisselam'ın hastalandığını ama bununla birlikte pasif kalması neticesinde Allah-u Teala'nın ona bir şeyler yapması gerektiğini, tedavi olması gerektiğini ve bu hastalıktan kurtulması gerektiğini yine görüyoruz. Çevresel tedbirler, hocam okudu, işte insan eliyle karada ve denizde yapılan tahribat ve bunun faturasının tekrar insanlığa çıkması, bunun olmaması için çevresel önlemlerin alınması gerektiğini biliyoruz. Tufan olayını hatırlayalım. Bir tufan olacak değil mi? Allah-u Teala bunun ön şeylerini gösteriyor insanlara. Nuh Aleyhisselam'a da ne diyor? Gemi yap diyor. Gemi yap. Ya şimdi şöyle bir şey değil mi? Ya ben hallederim sizi. Siz canınızı sıkmayın. Ben bir şekilde kurtarırım. Hayır. Tufan olacaksa buradan kurtulmanın yolu neyse sen onu yap. Bir nebiye bunu söylüyor. Lut Aleyhisselam'a melekler geliyorlar. Sabaha karşı burada taş taş üstünde kalmayacak. Sen evinde sağ salim otur, sorun yok mu diyorlar. Burayı hemen terk et mi diyorlar. Eğer burada bir takım işler olacaksa tedbir alması gerekiyor. Şehri terk etmesi gerekiyor. Yine şeyi hatırlayalım. Muhammed Aleyhisselam'ın savaşlar öncesinde bir takım istişareleri, nasıl savaşılacak yerin neresi olması gerektiğine dair Hendek Savaşı'nı hatırlayın. Yani Allah'a güveniyoruz, hiçbir şey olmaz, oturun bekleyin, olacakları seyredin mi deniliyor, yoksa günlerce bir takım önlemler, tedbirler mi alınıyor? Yine mesela Mekke'yi fetihten önce gece binlerce ateş yaktırıp Müslümanların sayısının çok olduğuna dair Mekke'de bir algı oluşturmak, korku oluşturmak. Bütün bunlar esasında savaş öncesi tedbirler. Yine işte hep anlatılır Ömer radıyallahu anh ile ilgili bir beldeye gidiyorlar ve kapıda karşılıyorlar onları. Diyorlar ki içeride salgın var, girmeyin. Ömer radıyallahu anh ne yapıyor? Ya bize bir şey olmaz. Allah, ecelimiz geldiyse gelmiştir. Kaderimizde varsa ölürüz, çekeriz mi diyor. Tamam, o zaman geri gidelim diyor. Hatta yanındaki de diyor ki, Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun Ömer? Niye girmedin denilince ne diyor? Çok manidar bir örnek. Allah'ın kaderinden, yine Allah'ın kaderine kaçıyorum. İçeriye girdiğimde ölmek Allah'ın bir kaderi ölçüsü.
Hasta olmak değil mi?
hasta olmak ama girmeyip oradan uzaklaşmak da yine Allah'ın bir kaderi, ölçüsü. Dolayısıyla evet, bu ana kadar anlatılan bütün kazalar, belalar, doğal afetlerin imtihanla bir şeyi var. Bunların hiçbirinin Allah'tan bağımsız bir yönünü olduğunu düşünmek bir Müslümana yaraşmaz zaten. Her şeyin Allah'la bağlantısı var. Ancak bunlar bizi pasivize eden, ya boş verin ne gelecekse başımıza gelir deyip arkamıza yaslanmamızı da gerektirmiyor. Bunlardan ders çıkartmak, gerekli önlemleri almak ve bunları az sarsıntıyla atlatmak Müslümanın öncelikli görevidir.
İyi. Şimdi o zaman biz de birkaç ayetle konuyu bitirmiş olalım.
Hocam şeyi unuttum şimdi. Bu Nâziyât suresinin ilk 5 ayeti çok hoşuma gitti de
tamam,
meali.
Oku oku o zaman.
Yani bu Müslümanların nasıl hareket etmesi gerektiğine dair. Mealini hızlıca okuyacağım. Bizim Süleymaniye Vakfı'nın mealinden de siz tamamını görebilirsiniz. 79. surenin ilk ayetleri. Kökten çözüm getirenler, işini zevkle yapanlar, kolayca iş başaranlar, yarıştıkça yarışanlar ve işi çekip çevirenler hakkı için. Yani bunlar çok güzel vasıflar değil mi? Ne yaptığını bilen, yaptığı işi sağlam ve güzel yapan ve sürekli ilerleme kaydeden kişilerin vasıflarından bahsediyor.
Kökten çözüm getiren,
evet,
değil mi?
Evet.
Bunlar çok önemli şeyler. Şimdi tekrar şey yapalım. Yani Allahü Teala okuduğumuz, hani bir ayet vardı, Bakara suresinden okuduk. Allahü Teala 214'tü galiba. Ne diyordu? Em hasibtum en tedhulul cenne. Felemme ya'lemillahi em hasibtum en tedhulul cenne. Felemme ye'tikum meselul lezine halev min kablikum. Messetumul be'sa ve darra ve zulzulu hatta yekule rasul ve lezine amenu ma'ahu meta nasrullah. Yani şimdi diyor, siz cennete gireceğinizi mi hesap ediyorsunuz? Sizden öncekilerin örnekleri gelmeden. Yani öyle sıkıntılarınız olacak ki, baskınlar olur, darlıklar olur, şu olur, bu olur. Hatta Resul ve onunla birlikte inananlar bile Allah'ın yardımı ne zaman derler. Yani herkes böyle bu bunalım şeyini bir şekilde yaşar hayatında. İyice daraldım, artık şey oldu, tamam. Ama işte o zaman Allah'ın yardımı gelir. Şimdi bunun hem dersimizin son ayetleri olarak hem de bir çeşit örneği olarak okuyalım. Âl-i İmrân suresinin 140. 139. ayetinden okuyorum. Bu Uhud'da Müslümanlar önce galip oldu, sonra mağlup oldular. Onun üzerine inen ayetler diyor ki Allahü Teala وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْسَنُوا. Gevşemeyin, üzülmeyin. Yani duruşunuzu bozmayın. Allah'a tam güvenin. Şartlar ne olursa olsun duruşunuzu bozmayın. İşte Resulullah'ın tek başına Kureyş ordusunun önünde olmasına rağmen duruşunu bozmaması gibi. وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Eğer gerçekten inanıp güveniyorsanız Allah'a, en üstün olan sizsiniz. Efendim Allah vardır. Allah vardır diyemeyen mi var yeryüzünde? Allah'a güvenmek gerekir. İşte eğer müminseniz en üstün olan sizlersiniz. Hiç korkmayın. Hiçbir zaman psikolojik bir sıkıntıya girmeyin. اِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّلْ قَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ. Başınıza bir yara aldıysanız siz Uhud'da, karşınızdaki de sizin gibi bir yarayı Bedir'de aldı. Hep yani kafirle yenilecek, Müslüman galip gelecek diye bir kural yok ki. وَتِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. İşte bu günleri insanlar arasında dönüp dolaştırırız. Bir gün bu galip gelir, bir gün o galip gelir. Sen orada, bu burada imtihandan geçirilirsiniz. O kadar. Allah'a güvenip güvenmediğiniz açısından. Bunu niye yapıyor Allah? وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا. Allah böylece kendine güvenenleri bilsin diye böyle yapar. Allah sistemli imtihan için kurduğundan kim gereken o cihadı yapıyor? Yani her türlü zorluğa göğüs geriyor. Kim kaçıyor? Allah onu bilmek için yapıyor. İşte bu Uhud'da bunu başaran sadece Muhammed Aleyhisselam oldu. Diğerleri kaybettiler. Ama Muhammed Aleyhisselam'ın çağrısı üzerine diğerleri de geri geldiği için Allah-u Teala onların günahlarını da affetti. وَيَتَّقِدَ مِنْكُمْ شُهَدَى ve sizden şahitler almak. Yani şimdi göreceksiniz burada olanları, buradan görüp gideceksiniz, o savaşa katılmamış kişilere anlatacaksınız. Şöyle şöyle oldu, Allah şöyle bir yardım etti, şu ve o insanlar da orada yetişmiş olacak. وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ Allah yanlış yapanları sevmez. Peki وَلِيُمَحِّصَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ Bir de Allah'a inanıp güvenlerini de günahlarından arındırmak için, yani bu yaptıkları fedakarlık onlara başka kazanımlar da sağlayacak. Ve kafirleri de, yani Allah'ın ayetlerini görmemekte direnenleri de yok etmek, perişan etmek için. Em hasibtum en tedhulü cenne. Siz ne zannediyorsunuz? Cennete mi gireceksiniz? Velemme ya'limillahu allazina cahadu minkum. İçinizde bütün zorluklara göğüs gerenin kim olduğunu Allah bilmeden. Henüz bilmiyor Allah. Hanginiz şey yapıyorsunuz? Ve ya'lemes sabirin sabırları bilmeden cennete gireceğimi sanıyorsun. Yani imtihan sabır ve cihat imtihanı. Ki esas temelde sabır. Yani şartlar ne olursa olsun duruşunu bozmamak. Resulullah'ın yaptığı gibi. Siz öyle mi zannediyorsunuz? وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَلْقَوْهُ Ölümle yüz yüze gelene kadar savaşa gidiyorum, şehit olmak istiyorum diyordun. Niye ölümle yüz yüze gelince böyle birden kala kaldın? İşte orada Allah seni deniyor. فَقَدْ رَأَيْتُمُهُ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُونَ Ölümü görünce böyle baka kaldınız. Savaştan kaçtınız. Evet. Tabii bu şeyleri de şey yapalım, yani bu Allah-u Teala'nın, bak Resulullah hayatta, sahabe, işte Mekkelilerle yapılan savaş falan, Allah-u Teala onu bize boşuna Kur'an-ı Kerim'e koymuyor. Bundan da örnek alalım ve şartlar ne olursa olsun, ister depremde zarar gören kardeşlerimiz, efendim yakınları şehit olan kardeşlerimiz, bu şeyde yaralanan, uçak kazasında yaralanan ve ölenler ve bunların aileleri, çığ düşmesi olayı ve daha başka neler olacak biz bilemiyoruz. Asla duruşu bozmadan, Allah'ın emirlerine tam olarak şey yaparak, sarılarak yollarına devam etmeleri, bizim de bunlardan ders almamız ve bunlara yapabileceğimiz ne kadar destek varsa yapmamız ve aynı noktada bizim de olabileceğimizi düşünerek kendimizi her zaman bu tür şeylere hazırlamamız lazım. Allah-u Teala yardımcımız olsun. Cenab-ı Hak hepimize bu büyük imtihanda başarılar nasip eylesin.